politik kavramlara odaklanan Disiplinler Arası Podcast kanalı Zihni Politik'e hoş geldiniz. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Ekoloji serisinin 3. bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Begüm Özkaynak ile politik ekoloji yaklaşımını konuştuk. Politik ekoloji perspektifi üzerinden yeşil ekonomiye, enerji politikalarına, kentsel sürdürülebilirliğe, çevre hareketlerine ve çok daha fazlasına değindik. Keyifli dinlemeler. Bu iklim değişikliğinin etkilerinin yaygınlaşmasından sonra birçok iklimle ilgili kavram türedi. Bu kavramlardan bir tanesi de politik ekoloji ve çok sık rastladığımız bir kavram aslında bu. Ama bunu biraz açmak gerektiğini de hissediyorum ben. Yani insanlar tam olarak bundan neyin kastedildiğini, nasıl bir perspektif sunduğunu politik ekolojinin çok iyi sindiremiyor ya da çok aşina olmayabilir. Ekolojinin, çevre konularının politikleşmesi ne demek? Politik ekoloji nasıl bu şu anki perspektiften daha farklı bir perspektif sunuyor diye başlayabilirim. Hoş geldiniz tekrar.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsat için her zaman politik ekoloji konuşma şansımız tabii olmuyor ya da yazılı alanlarda kalıyor. O anlamda ben de bu değerli fırsat için teşekkür ederek başlayayım. Politik ekoloji aslında insan-çevre ilişkisini anlamak ve dönüştürmek çabası içinde olan disiplinler arası bir yaklaşım. Ve özellikle son 15 yılda tabii farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle büyük ölçüde kendine de alan açmış durumda ve temelde aslında insan-çevre ilişkisini şekillendirmede siyasetin ve güç ilişkilerinin etkisine bakmaya çalışıyor. Şimdi biliyoruz ki aslında iktisadi faaliyetlerin sonucu, ki bu iktisadi faaliyetler işte sanayi üretimi olabilir, maden çıkarma olabilir, enerji üretimi, büyük baraj yapımları ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan bir takım faydalar ve maliyetler var. Burada da sosyoekonomik bir dağılım söz konusu. Buna biz aslında ekonomi politik diyoruz, politik ekonomi diyoruz. Aynı iktisadi faaliyetlerin sürecinde doğal kaynakların ve çevre maliyetlerinin de bireyler, gruplar, sınıflar arasında nasıl dağıldığını anlamak önemli. Bu da biraz işin politik ekolojisi oluyor. Çünkü aslında baktığımız zaman karar vericiler, yani gücü elinde tutanlar büyük ölçüde kararları verirken mesela bazı kriterleri önceleyebiliyorlar, bazılarını dışlayabiliyorlar. Katılımcıları, paydaşları seçerken kendilerine göre kriterler belirliyorlar. Ve belki de yine en önemlisi karar alma sürecinde zaman ufkunu seçiyorlar. Ve dolayısıyla aslında oldukça karmaşık bir karar verme sürecinde belli adaletsizlikler ve belirsizlikler söz konusu. Ve karar alıcılar, vericiler bu belirsizlikleri, adaletsizlikleri de gizleme gücüne sahip. Politik ekoloji işte tam da bu noktada biraz siyasi ve ekonomik güç ilişkilerinin sosyal ve çevresel sonuçları nasıl etkilediğine ve şekillendirdiğine bakıyor. Biraz bunu yaparken var olan eleştirel sosyal teorilerden biraz da toplumsal hareketlerden besleniyor. Yani toplumsal hareketlerin deneyimlerinden yola çıkıyor ve biraz da onlarla birlikte bilgi üretmeye çalışıyor. Yani bir anlamda aslında bizim çevre konularında bildiğimiz bir takım baskın bilgi biçimlerini de sorunsallaştırıyor. Dolayısıyla mesela ötekileştirilmiş sosyal gruplarla araştırma yaparak alternatifleri ve kavramlar üretiyor. Ve bunları aslında bizim gündemimize sokuyor büyük ölçüde. Ve bu bağlamda da biraz aşağıdan bir bakış açısı var. Ve duyulan seslerin rengini, spektrumunu, aralığını da genişletmeye çalışıyor. Amacımız da biraz, yani bütün bunları yaparken politik ekolojinin aslında belki de amacı var olan hegemonik mevcut gücün bilimsel kavramlar, söylemlerle, ki bu söylemlerden kastım biraz mesela kıtlık, enerji verimliliği, enerji güvenliği, risk benzeri Bu tür böyle bizim hayatımıza girmiş, bize biraz da korku veren kavramların aslında bizim çevreyle olan ilişkimizi nasıl şekillendirdiğini, daha farkına varmamızı sağlıyor ve o hegemonik gücün de aslında bütün bu kavramlarla kendini nasıl daha sürdürülebilir kıldığına biraz dikkat çekmeye çalışıyor. Bir yandan da aslında şunu farkına varıyoruz politik ekoloji çalışmaları yaparken. Öyle ya da böyle çevre çeşitli aktörler ve kurumlar tarafından kontrol ediliyor, manipüle ediliyor. Ve bizim de aslında bu süreçlere biraz itirazımız olabilir. Bu bağlamda aslında politik ekoloji çalışmaları hani çevre sorunlarının kaynağının doğru tespiti, işte çözüm yollarının aranmasında sağlıklı bir gelecek vizyon için ve alternatif dünyalar yaratabilmemiz için bize bir çalışma alanı sunuyor. Ve temelde de sorduğu sorular şunlar aslında. Neden bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla çevre tahribatı oluyor? Ya da işte bu ekonomik faaliyetlerde kazananlar neden ve nasıl başkalarına çevre maliyetlerini yükleyebiliyorlar? Ve çevre maliyetlerinin genelde kaybedenleri kimler? Ve bu sorulara cevap ararken de aslında politik ekoloji çalışmaları şunları görmemizi sağlıyor. Yani kaybedenler çoğu zaman belki burada değil. Yani onlar aslında masada değiller. Gelecek nesiller örneğin kendilerini savunmak için mücadele edemezler. Böyle bir etik sorunumuz var. Bazen kaybedenler evet burada bugünkü kuşağa ait ama kaybettiklerini farkında değiller. Ya bilgilere erişimleri yok. Örneğin hava kirliliğinin boyutu ya da sağlık etkileri üzerine göstergeler yayınlanmıyor. Ya da kaybedenler bu konuda yeterince farkında değil. Farkındalık sorunu var. Ama her iki durumda da sorunla mücadele etmek için harekete geçemiyorlar. Ve bazen de kaybedenler var ve kaybettiklerini de farkındalar. Ancak kazananların empoze etmek istedikleri sistemi engelleyecekleri yeterli güce sahip değiller. Yani bir takım mesela maden projelerinde söz konusu olduğu gibi. Ve tabii orada işte güç dengeleri işin içine giriyor. Ve bu güç eşitsizlikleri ne kadar genişse de aslında çevre tahribatının ve o anlamda etkilerin miktarı da o kadar büyük olabiliyor. Politik ekoloji toplamda bütün bu durumları sorunsallaştırarak aslında biraz hem tüm paydaşların daha eşit temsiline dayanan bir karşılıklı müzakere ve koordinasyon sistemi tahayyül etmeye çalışıyor. Ve bugün mevcut durumdaki daha böyle bireysel, atomistik bakış açısının ve karar verme mekanizmalarının da aslında eleştirisini yapıyor ve baktığımızda da çevreye ilişkin hani üretilen tüm bilgileri ve karar alma süreçlerini daha geniş bir politik ve sosyal bağlama oturtmaya çalışıyor. Çünkü aslında çevreye dair verilen kararlar böyle teknokratik ya da işte objektif kriterlerle verilen kararlar değil. Hepsinin aslında öyle ya da böyle siyasi politik bir bağlamı var diyebiliriz.
Peki bu sizin çok senelerdir dediğiniz gibi hani 20 senedir çalıştığınız bir alan ve son zamanlarda da yeşil ekonomiyi konuşur olduk. Yeşil yeni düzen diye de ABD'de kavramsallaştırılması yapıldı. Bu 1930'lardaki şeye Amerika'daki yeni düzen şeyine benzeterek. Bu yeşil ekonomiden neyi anlıyoruz? Yani bu düzen için politik ekoloji böyle yapısal bir farklılık, bir eleştiri getirirken yeşil ekonomide de aynı düzlemde, aynı çerçevede bir perspektif mi var? Ve bu yeşil ekonomi dediğimiz zaman ne gibi bir ekonomiden bahsediyoruz? Nasıl farklı bu yapısal olarak var olan ekonomik düzenden?
Aslında bu tür hani sürdürülebilirlik ya da ekonominin çevre ilişkisindeki sorunsala dair tabii tartışmalar 1970'lere büyümenin sınırları yayınına gidiyor baktığımızda. Dolayısıyla hani biz 1970'lerden itibaren çok farklı kavramlarla hep biraz haşır neşiriz diyebilirim. 1980'ler sürdürülebilir büyüme. İşte sonra 90'larda özellikle Birleşmiş Milletler'in Rio zirvesiyle sürdürülebilir kalkınma kavramı çok gündemdeydi. En son 2012'de Birleşmiş Milletler'in Rio artı 20 zirvesinde de yeşil ekonomi gündeme geldi. Yeşil ekonomiyle beraber tabii biraz yeşil büyüme, işte düşük karbonlu ekonomi, döngüsel ekonomi, ekolojik modernizasyon, bunların hepsi biraz konuşuluyor. Ve tabii o anlamda yeşil ekonomiden ne anladığımızı, hani bunun sadece bir retorikte kalmaması, içini doldurmamız çok çok önemli. Bir yandan da kaybedecek vakit pek baktığımızda. Evet. Dolayısıyla hani sürdürülebilir kalkınma kavramı, ben 2000'lerde 90'ların sonunda bu konuları çalışmaya başladığımda çok fazla gündemdeydi. Ve tabii sürdürülebilir kalkınma kavramı farklı tanımlara açıktı. Aslında yeşil ekonomi de bugün biraz öyle. Ve ilk hani baktığımızda iklim değişikliğinin gerektirdiği böyle bir acil çözüm ihtiyacı var. Ve kimisi ekonomiyi böyle ekolojik modernizasyonla nasıl hızlıca düşük karbonlu hale getirebiliriz sorusunun cevabı olarak biraz yeşil ekonomiyi ortaya atıyor. Ve genelde piyasalar ve özel sektör yeşil ekonomi kavramına biraz daha reformist bir bakış açısıyla yaklaşmak istiyorlar. Yani var olan problemleri düşük karbonlu ekonomiye geçerek büyük ölçüde yenilenebilir enerji, çevre dostu teknolojiler kullanarak çözebiliriz diye düşünüyorlar. Ama tabii bu hani böyle biraz kazan kazan senaryosu, hayat tarzlarımıza çok dokunmayacak, zamana yayılmış bir geçiş hayali. Bu bir perspektif. Ama tabii hani özellikle son 10 yılda yeşil ekonomi 2012'lerden itibaren yine çok tartışılır durumda. Biliyoruz ki özellikle hani hayata geçirirken hem ekolojik ilkeleri hem sosyal adaleti aynı anda uygulamak durumundayız. Yani yeşil ekonomi hem düşük karbonlu olacak, evet biraz kaynak verimli olmasını tabii isteriz, ama aynı zamanda sosyal olarak da kapsayıcı olmak durumunda. Şimdi ben aslında biraz ekolojik ekonomi geçmişimle konuşmak istiyorum. Orada ekolojik ekonomi hani ana akım iktisadın normal şartlarda böyle ekonomiye bakış açısına eleştirel bir çerçeveden de yaklaşıyor ve hani ekolojik ekonomi diyor ki aslında ekonominin üç katmanı vardır. Finansal ekonomi, bu katmanların ilk finansal bir ekonomi. Sonra üretim ekonomisi var. Yani örneğin arabalar, inşaat sektörü, hizmetler vesaire. Böyle bizim reel ekonomi dediğimiz üretim ekonomimiz. Bir yandan da hiç konuşmadığımız böyle biraz daha enerji ve materyal kullanımına ilişkin, atıkların, emisyonların, bu tür göstergelerin olduğu bir reel fiziksel ekonomi var. Ve baktığımızda aslında yeşil ekonominin gerçekten fiziksel ekonomiye doğrudan temasının olması gerekiyor. Yani bizim var olan normal ekonomik düzenimiz aslında finansal ekonomiyi ve reel üretim ekonomisini konuşur. Genel anlamda da kendi içerisinde bir ekosistem sınırları olmadığını varsayar. Ama öncelikle tabii yeşil ekonomi bizim mutlaka aslında fiziksel göstergeleri öncelediğimiz, işte ekolojik ayak izimiz diyelim, karbon emisyonlarımız diyelim, bunları bir şekilde mutlaka göstergelerle takip ettiğimiz bir ekonomi olması gerekiyor. Ama bunun dışında aynı zamanda da insan refahını yine merkeze alan bir takım sosyal göstergelerle de çalışması çok önemli. Dolayısıyla baktığımızda aslında hani biraz önce politik ekoloji yaklaşımından bahsediyorduk. Yeşil ekonomik düzende kullanmamız gereken karalama mekanizmalarının gerçekten çok farklı olması gerekiyor. Yani böyle basit fayda maliyet analizlerinin ötesine geçmek, daha çok kriterli karar alma mekanizmalarını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ve tabii bir yandan da yine bu geçişin, yani yeşil ekonomiye geçişin şüphesiz bir ekonomi politiği olacak, politik ekolojisi olacak. Yani neyi, kimler için nasıl sürdüreceğiz? Bunun cevabını vermek gerekiyor ki aslında yeşil badana dediğimiz noktaya düşmeyelim. Benim genel anlamda yaptığım çalışmalar içerisinde hani vurgulamaya çalıştım hep. Belki de çevresel adalet kavramını, tanımımızı yeşil ekonomi uygulamalarının içerisine pratikte yedirebilirsek hani o ekonominin ne kadar yeşil ve ne kadar adil olduğunu daha iyi saptamamız mümkün olur. Sonuçta evet bu süreçte kazananlar ve kaybedenler olacak ama kaybedenleri kaybetmememiz çok önemli. Şimdi bugünkü böyle düzenden bu tabii ki de çok farklı olmak durumunda. Çünkü mesela biz neoliberal uzlaşı içerisinde baktığımızda hiçbir zaman neden ve nasıl bir kalkınma sorusunu sormuyoruz. Yani işte neden büyüme, neden ya da nasıl büyüme soruları hiç sorulmuyor. Büyümeyle kalkınma da genelde eş düşünülüyor. Ve paydaşların katılımı, iyi yönetişim kavramlarının içi boşaltılmış oluyor. Böyle bir daha teknokratik yaklaşım hakim. Yeşil ekonominin de buraya düşme riski var normal şartlarda. Sadece bir ekolojik modernizasyon bakış açısıyla gidersek. Ama bizim mutlaka ve mutlaka alternatif fikirleri ve hayal gücünü dışlamayan böyle katılımcı karar alma mekanizmalarına referans veren bir sürece doğru gitmemiz oldukça önemli. Bir yandan da tabii hani işte hani hakikaten bambaşka bir gösterge setiyle çalışmamız gerekiyor muhtemelen şey anlamda. Hani ekonomik, sosyal ve çevre bağlamında şu an mevcut en çok konuştuğumuz göstergelerin dışına çıkmamız gerekiyor.
Evet, peki bu yeşil ekonomiye geçişte de en önemli şeylerden biri aslında noktalardan biri enerji politikaları gibi görünüyor. Özellikle Batı Avrupa'da ama tabii dünyadan da bahsedebiliriz. Son 20-30 senelik enerji değişimini ve enerji politikalarını düşündüğümüzde yani bu yeşil ekonomiye geçişte nerede duruyoruz? Önümüzde ne gibi fırsatlar ve engeller var? Ve Türkiye bu enerji politikalarında nereye oturuyor?
Aslında şöyle gerçekten enerji böyle çok somut yani özellikle dönüşüm stratejileri vesaire açısından düşünüldüğünde böyle ele alınabilecek çok somut bir alan. Bu bağlamda da aslında hani gerçekten işte potansiyel anlamda doğru yolda mıyız? Test etmek için de incelemesi önemli. Şimdi genel olarak bütün bu işte sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi vesaire tartışmaları ekseninde enerji stratejilerine bakıldığında örneğin bizim Avrupa Birliği'nin enerji vizyonu ile ilgili bir çalışmamız olmuştu. Uluslararası bir ekiple ve orada işte hani raporlara bakıyorsunuz. Söylemler güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir enerji üzerine oturmuş. Yani aslında böyle birazcık daha modernist bir bakış açısı var. Yoksullukla mücadele edelim, doğadan bağımsız olalım mümkün olduğunca ve işte tabii kalıcı bir barış yaratma özlemi. Ama şimdi burada öncelikle bir takım o söylemlerin içerisinde varsayımlar var. Örneğin güvenlik endişesi hikayesinde biraz deniyor ki artan enerji tüketim seviyeleri sosyal olarak gerekli. Yani aslında biz bir ön kabul yapıyoruz daha enerji stratejimizi belirlerken. Ve yine diyoruz ki rekabetçi olmalı enerji politikamız. Çünkü enerji ekonomik büyümeyi beslemek için ucuz olmalı. Bir yandan da tabii sürdürülebilirlik yine işin içine giriyor, evet. Artan enerji tüketimini de mümkün olduğunca ekonomiyi karbondan arındırarak telafi etmeliyiz. Yani böyle aslında yine üçlü bir kazan kazan arıyoruz. Bu oldukça tepeden inme teknokratik bir bakış açısı ve aslında politik ekoloji çalışmalarının eleştirdiği hususlardan biri de tam bu. Çünkü aslında bizim hani belki politik ekoloji meselesine geri dönersek tüm bu enerji politikalarını oluşturma süreçlerinde hedefleri nasıl koyuyoruz vesaireyi, kim için enerji, ne için enerji sorularını sormamız, varsayımlarımızı gözden geçirmemiz ve enerji politikalarına karar verme yöntemlerimiz hakkında da biraz düşünmemiz gerekiyor. Ve aslında politik ekoloji bakış açısıyla da enerji dönüşümünü mesela ele alsak belki çok farklı bir anlatı ortaya koymamız da mümkün olur. Örneğin işte ekonomik büyüme ve ekolojik modernizasyonun ötesinde enerji yeterliliğini konuşabiliriz ki bunu pek konuşmuyoruz. Yani genelde enerjiyi sadece ekonomik büyüme için ve ucuz enerjiyi de işte rekabetçi politikalar açısından düşünüyoruz. Enerji yeterliliğini pek konuşmuyoruz ki enerji yeterliliğini aslında konuşsak belki enerjiyi böyle sadece bizim tükettiğimiz bir meta olarak değil bir sosyal müşterek olarak da görmemiz mümkün olur. Bir yandan da vatandaşları aslında gerçekten bir tüketici konumuna hapsediyoruz. Politik ekoloji bakış açısı örneğin daha genişletilmiş bir anlayış, vatandaş kimliği öne çıkarmak ister. Enerji güvenliğini konuşurken de mesela daha uzun mesafeli tedarik zincirlerinin ortaya çıkardığı maliyetleri, mekansal ve zamansal maliyetleri dikkate alır ve ölçek meselesini daha fazla ön planda tutar. Yani yönetişimi daha aşağıdan yukarıya, tabandan yukarıya dağıtmaya çalışır. Uluslararası ve ulusal bağlamda işte yerel, bölgesel, kentsel enerji politikalarını konuşmak ister. Geldiğimiz noktada aslında biz pek de bu noktada değiliz diyebilirim. Yani hala enerji politikalarını aslında oldukça kıt bir çerçevede konuşuyoruz. Ve tabii bu noktada aslında en önemli hususlardan bir tanesi gelişmekte olan ülkelerin bütün bu yeşil ekonomi vesaire tartışmalarında kendi enerji dönüşüm süreçlerinde nasıl bir politika izleyecekleri. Rakamlara baktığınızda şunu fark ediyorsunuz. Küresel bir enerji sistemi bakış açısıyla bir yandan aslında küresel nüfusun çok az bir kısmı fosil yakıta dayalı enerjinin çoğunu tüketiyor ve küresel ısınmaya neden oluyor. Bir yandan da aslında ciddi bir enerji yoksulluğu söz konusu. Bu noktada tabii gelişen ekonomiler işte kendileri geleneksel sanayileşme kalıplarını taklit ediyorlar aslında. Gelişmiş ülkelerin politikalarını takip ediyorlar. Ve bu anlamda aslında sosyometabolik bir bakış açısıyla enerji geçişleri aslında oldukça sorunlu. Yani onlar da fosil enerjiye doğru ilerliyorlar. Yenilenebilir enerjiye geçenler kimler? Aslında büyük ölçüde olgunlaşmış bir enerji patikasında olan gelişmiş ülkeler. Ve geç gelenler bu anlamda yani enerji patikalarında çok arkadan gelen, gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir enerjiye hızlı atlaması çok kritik. Dünyanın işte ekosistemin sağlığı, sürdürülebilirliği vesaire açısından. Tabii bu noktada aslında bizim biraz yenilenebilir enerjiye geçişi böyle çok kolay bir çözüm gibi dolayısıyla konuşmuyor olmamız gerekiyor. Çünkü yenilenebilir enerji politikalarının da nasıl hayata geçirildiği bu bağlamda önemli. Güneş enerjisiyle ilgili ya da rüzgar enerjileriyle ilgili de aslında birçok ihtilaf, sorun, uygulama politikaları çerçevesinde sorunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle hani bütün bunları böyle söylem ve kavramlar bağlamında konuşurken baktığımızda Türkiye'de aslında bunun çok yani maalesef bir örneği o anlamda aslında baktığımızda biz de ekonomik büyüme hedefleri için böyle kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturmak istiyoruz. Kendimize enerji politikalarında daha yüksek modernist hedefler koyuyoruz. Bir yandan da işte baktığımızda kararlar nasıl verilmiş geçmişten bugüne? Daha çok aslında yerli ya da yabancı özel sermaye ile var olan hükümetler belli çıkar ilişkilerini korumaya çalışmışlar ve kendi hegemonyalarını öncelemişler aslında. Teknokratik bir söylemi araçsallaştırmışlar büyük ölçüde. Yani teknolojiyle biz enerji patikasında sorunları çözebiliriz noktasına gelmişler. Ki kararların birçoğu aslında seçimler yani siyasi olarak oluşturulmuş. Son olarak da baktığımızda yani bütün bu kararlar enerjiyle ilgili verilen kararlar halkın katılımından büyük ölçüde ayrı tutulmuş ve yarattıkları etkiye baktığınızda da yoğun sosyoekonomik eşitsizlikler ve çatışmalarla sonuçlanmış ki Ali Ağa'da örneğin yine yaptığımız başka bir çalışmada bunun böyle somut vücut bulmuş halini görmek mümkün. Böyle hani biz hem yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız hem de var olan kömür rezervlerimizi kullanacağız. Yerli ve milli enerji politikamızı oluşturacağız demek kendi içerisinde çok tutarlı. O anlamda tabii değil. Hani politik ekoloji çalışmaları aslında bu tür stratejilerin neden, niçin, kim için yapıldığını birazcık daha aslında açmaya çalışıyor o anlamda. Şeffaflaştırmaya çalışıyor bu daha teknokratik olarak verildiği söylenen kararların.
Peki yine çalışma alanlarınız arasında yer alan özellikle bazı makaleleriniz yayınlandı bu geçtiğimiz yıllarda bu konularda. Kentler dediğimizde yine çok ekolojiyle, politik ekolojiyle ve iklim değişikliğinin aslında merkezinde yer alan yerler, kentler ve kentlerin çevresel tahribatını ve iklim değişikliği karşısındaki son derece kırılgan konumlarını düşündüğümüzde kentsel sürdürülebilirlik dediğimiz şey neden önemli ve kentsel sürdürülebilirlik gelişiyor mu? Mesela İstanbul'u ele aldığımızda ya da diğer Batı ülkelerinin kentlerini, mega kentlerini ele aldığımızda buna yönelik nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?
Şimdi tabii hani bütün bu işte iklim krizi, ekolojik kriz vesaire bağlamında düşündüğümüzde kentler, işte nüfusun, şimdi kentleşme oranları da gittikçe dünyada artıyor. Nüfusun aslında temel yaşadığı alanlar ve bu çerçevede de hem azaltım, hani iklim krizi, karbon emisyonlarının azaltımı olarak düşünürsek hem azaltım hem de işte iklim değişikliğine uyum politikaları geliştirmek için önemli. Yani özel bir uygulama alanı ya da en kolay etki edilebilecek uygulama alanı temel oluşum olarak düşünülebilir. Ama tabii burada hani hem azaltım hem uyum politikaları konuşuluyor genelde kentleri konuşurken ki İstanbul Politikalar Merkezi'nin bu noktada güzel bir yayını var, küçük bir notu var. Ender Peker ile Cem İskender Aydın'ın yazarı olduğu ve orada örneğin detaylı olarak aktarılan şu, hani azaltım ve uyum politikalarını biraz bir arada düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında çoğu zaman kendi içlerinde hani çatışmalar ya da sinerjiler de söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir denge gözetmek de gerekebiliyor. Şimdi bütün bu çerçevede düşünürken aslında hani kent planları öncelikle bizim enerji tüketim kalıplarımızın şekillenmesine doğrudan etki ediyor. Yani ne tür yapılarda yaşıyoruz, yapıların malzemeleri, formları nasıl, kentin altyapısında ulaşım sistemleri, iletişim altyapıları vesaire ve ya da kentin kendi içerisinde gıda üretimi, kendini nasıl beslediği ve sanayi üretimi ve yeşil alanları. Hani bunlar bir çerçeveden baktığımızda aslında doğrudan enerji üretim ve tüketim süreçleri açısından önemli. Bir de tabii kentlerin kendi içerisinde doğrudan iklim değişikliği dolayısıyla daha fazla riski barındırması söz konusu. Yani baktığımızda ki bunları biz hani her gün gazetelerde görüyoruz. En sonunda da Teksas'ta galiba iklim olayları bağlamında ortaya çıkan ölümler oldu. Aslında biliyoruz ki iklim olaylarından dolayı artık şehirlerde bazı riskler daha etkin. Örneğin yoğun yağışların görüldüğü yerlerde işte sel felaketleri oluyor ya da kentin alışık olmadığı yani altyapısının hazır olmadığı daha sıcak ya da daha soğuk günler artık daha fazla görülebiliyor. Ve tropik fırtınalar, hortum görüldü İzmir'de yani yıllardır görmek söz konusu değilken deniz seviyelerinde artışlar söz konusu. Dolayısıyla hani genel olarak baktığımızda kentler gerçekten iklim değişikliğiyle hem mücadelede hem de iklim değişikliğinin somut vücut bulduğu etkileri görmemizde çok önemli bir noktada. Kent planlarının yapım ve uygulama süreçleriyle iklim değişikliği eylem planını böyle biz aslında bir arada birlikte düşünebiliriz. Yani bunlar farklı hususlar kesinlikle değil. Ama tabii burada şuna geri dönmemiz lazım. Yine politik ekolojiye referans vereceğim. Hangi ölçekte karar alıyoruz? Hangi ölçekte aslında genel olarak güç odakları var? Şimdi yerel bağlam önemli iklim değişikliği ve kentler olarak düşünürsek ama çoğu zaman yerel bağlam mesela mali açıdan baktığımızda merkeze bağlı. Ve yine geri dönüp bir ölçekler arası koordinasyon meselesine bağlamak gerekiyor işi. Hani kent olarak düşündüğümüzde farklı sektörler var, farklı aktör grupları var. Normalde ideal bir dünyada bu farklı sektörlerin ve aktörlerin aslında işte politik ekoloji perspektifinde bir araya gelerek farklı sinerjileri ve çatışmaları vesaire düşünerek, konuşarak bir planlama yapmaları beklenir. Yani çok aktörlü bir ortak akıl oluşturma süreci olması gerekir. Ama hani yerel yönetimlerin gerçekten merkezi yönetimlere göre ve uluslararası ölçekte de baktığımızda işte çok uluslu şirketlere karşı oldukça zayıf bir elleri var. Onlara verilen yetkiler, mali paketler vesaire bu bağlamda birbirleriyle de rekabet ettikleri düşünülürse yerel ölçeklerin yine kapitalist bir dünyada oldukça zor bir bağlamda hareket ettiklerini söylemek mümkün. Ama gerçekten de hani somut bir şeyler yapalım ve politikaları pratiğe dökelim dersek kentler uygulama alanı açısından ideal bir çalışma ortamı.
Kentler gerçekten önemli. Şimdi bir de aslında işin diğer bir boyutuna, daha çok tabii daha taşra bölgelerini ilgilendiren kısmına gelmek istiyorum. Bu çevre hareketler ve çevresel çatışmaların nasıl bir etkisi oluyor çerçeveyi düşündüğümüzde? Ya örneğin mesela makalelerinizde maden çatışmalarını ve kömür karşıtı hareketleri ele alıyorsunuz. Biz de özellikle Ege, Akdeniz özelinde çok fazla duyduğumuz şeyler oluyor artık günlük olarak. Bu hareketlerin, bu çevresel hareketlerin gittikçe fazlalaştığını, çünkü tahribatın ve iklim değişikliğinin etkilerinin arttığını çok net bir şekilde halk ve herkes hissediyor. Şöyle de bir soru olabilir. Yani bu çevresel hareketler, özellikle hani halk nezdinde olan hareketler, uzun vadede çevre politikalarında bir dönüşümü tetikleyebilir mi? Böyle bir alttan bir dalgayı yaratabilir mi?
Aslında son soruya cevap vererek başlayayım. Gerçekten çevresel hareketler çevre politikalarının dönüşümünü tetikledi bile ve onları dönüştürdü bile diyebilirim. Yani çünkü 1980'lerden bugüne baktığımızda aslında çevrecilik neydi? Daha sanayi kirliliğini engelleyelim, işte doğal alanları koruyalım. Böyle daha bu tür çerçevelere dayalı bir çevrecilik algısı vardı. İşte bu çevre hareketleri ve biz aslında ekolojik paylaşıma dayalı çatışma diyoruz. Ama işte birçok projeye karşı yerel direnişler, bu bağlamda ortaya çıkan bir alternatif çevrecilik hareketi, yoksulların çevreciliği diyoruz. Yani sadece bir şehir düzleminde kirliliğin engellenmesi ya da işte ekosistem, doğa alan korumacılığı değil. Aslında insanların var olan yerel suyu, toprağı, kullandıkları tarım alanı için başlattıkları bir hareket. O anlamda aslında çevre onlar için bir anlamda geçim kaynağı. Onların çevreciliği ve yoksulların çevreciliği dememizin gerisinde de biraz bu geçim kaynağının kritikliği var. Aslında çevreciliği ve çevre sorunlarını daha bütünsel bir toplum, ekoloji ve adalet tartışmasına genişletti son 20-30 yılda. Ve bugünkü çevre hareketine baktığımızda toplumsal adalet, eşitlik, hak arayışı, bunları konuşuyoruz. Ki bunlar çok temel unsurlar. Ve genel retorik de aslında çevresel adalete döndü. Burada çevresel adaletten kasıtta da hani biraz önce konuştuğumuz, evet işte o ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan çevre tahribatındaki, dağılımdaki eşitsizlikler de var. Ama onun dışında çevreye erişim hakkı var, kullanım hakkı var. Bir yandan da insanların yaşam alanlarındaki karar süreçlerinde yer alma talepleri var. Dolayısıyla bunlar aslında çok evrensel söylemler ve talepler, genel bir adalet arayışı içerisinde. Bir yandan da şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani genelde evet projelere karşı bir reaksiyon şeklinde ortaya çıkıyor kimi çevre hareketleri. Evet bir proje var. O projenin yarattığı maden projesi olabilir. Kirlilik söz konusu olabiliyor ya da bir doğal kaynak tahribatı söz konusu olabiliyor. Ama onun dışında özelleştirmelere karşı bu mülksüzleştirme, mutenalaştırma diyoruz. Şehir kent özelinde özellikle ortaya çıkabilen bir takım ihtilaflar var. Ya da gıda hareketi içerisinde genetiği değiştirilmiş organizmalar ya da enerji politikaları içerisinde nükleer santralleri karşıtı hareketler. Şimdi bu ihtilaflara ilişkin evet proje karşıtı bir hareket söz konusu oluyor. Ama baktığımızda hareketler büyük ölçüde var olan projeye karşı dururken bir yandan da aslında daha geniş anlamda küresel kapitalist sisteme ve aslında onun bu sınırsız ekonomik büyümeye dayalı söylemine de eleştiri getiriyorlar. Ve alternatif bir sosyoekonomik bakış açısı da ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani baktığımızda aslında evet bugün ekoloji mücadelesi nin bir çıkış noktası var ama o çıkış noktası diğer emek ve kapitalist eleştiri süreçlerine de eklemlenmiş durumda ve alternatif oluşturmada da aslında kimi hareketler daha öncü roller üstlenmiş durumda bugün. Örneğin Latin Amerika'daki örneklerde yerel halklar iyi yaşam söylemi, kalkınma söylemi yerine iyi yaşam, buen vivir söylemini ön planda tutmaya çalışıyorlar. Hindistan'da da daha radikal ekolojik demokrasi hareketleri var ve bunlar aslında hani var olan mevcut düzenin alternatifini ortaya koymak için bir şekilde elden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki de bütün bu hareketler şunu da daha güzel ortaya çıkarıyor. O anlamda dönüşüme etki ediyorlar. Hem ettiler hem etmeye de devam ediyorlar. Var olan örneğin karar alma mekanizmalarında işte parasal değerleme, fayda zarar analizlerinin eleştirisini yapmayı kendilerine görev edinmiş durumdalar. Çünkü aslında iktisat söylemi bir hegemonik değer size empoze etmeye çalışıyor, parasal değerleme. Ama çevre hareketlerinde aslında genelde işte indirgemeci olmayan farklı başka hareketler de söz konusu. Bunu bir şekilde ortaya koymak değerli. Bir de tabii bütün bu ekoloji hareketleri içerisinde baktığımızda işte kadınların çok önemli rolü var. Emek hareketiyle eklemlenmeleri söz konusu. Aslında yapılmaya çalışılan şey gerçekten öyle ya da böyle bütün sosyal hareketlerde temel merkezi bir soruna değinmek ve ona ilişkin bir çözüm arayışında olmak ve var olan mevcut sistemi dönüştürmeye çalışmak. Bu anlamda hani evet her çevre hareketi biricik ama hem çevre hareketlerinin kendi içerisinde ortaklıklarını bulması hem de aslında diğer toplumsal hareketlerle de bir şekilde birleşmeye çalışmalarını o anlamda ben değerli buluyorum.
Peki çok teşekkürler katıldığınız için. Yani politik ekoloji perspektifinden aslında sizin bütün çalışma alanlarınıza da değinmiş olduk neredeyse. Politik ekoloji perspektifinden hem yeşil ekonomi hem enerji politikaları hem kentsel sürdürülebilirlik hem de çevre çatışmaları ve çevre hareketlerini güzel bir şekilde özetlemiş olduk. Tekrar çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hem davetiniz hem sorular için.
Zihni Politik'i dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.